Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem.
Ayrım 3.
7. Keşfi Bey fil hakika bahçeye dahil ve kalabalığın içinde kayboldu. Mihruz Bey de fesini, boyun bağını düzelttikten, butinlerinin tozunu arabacasına aldırdıktan sonra mevkinde rahatça yerleşti. Lando'nun vüruduna muntazır oldu. Aradan 2 dakika geçmeksizin Lando, bahçenin öbür köşesinden zuhur etti. Zavallı Mihruz Bey, o güne gelinceye kadar öyle bir yürek çarpıntısına uğramamıştı. Başındaki kan kalbine doğru hücum ederek çehresi mavi bir renk peyda etti. Kendi kendine Diable, Par, Hazar, Süreş, Amiro gibi alafranga söylemeye başladı. Oturduğu yerde bazı pozlardan sonra Lando'ya gözlerini dikti. Lando, kemal-i azametiyle Mihruz Bey'in bulunduğu noktaya geliyorsa da içindekilerde katiyen bir hareket görünmüyordu. Mihruz Bey, arabasını biraz geri almak bahanesiyle hayvanlarını hareket ettirdi. Bundan maksadı Lando'nun içindekilere ben buradayım demekti. Bu hareketin hükmü de olmadı. Lando geldiği gibi geçti gitti. Ne bayağı kadın. Yazık ekipaja. O da bir şey değil ha. Zaten odası geçmiş. Hayvanlar dersen kaç paralık şeyler. Öyle ordinal insanlar kendileri gibi insanlara meyleder. C'est naturel. Lakin dommage voile une beauté mal plaise. Si c'est une beauté par exemple. Mihruz Bey'in böyle sözler söylemeye kalkışması, arabadan evvelki iltifata mazhar olamadığı için bir teselli mahrumane kabilinden olarak yoksa hakikati halde o zamana kadar bir kerecik olsun tadını tatmadığı bir marerete hasretle birdenbire terh mezak olmuş ve bu hasretin netayici tabiyesinden olmak üzere bir tehevvürü nagihaniye tutulmuş, gözleri kararmış, efkârı bulanmıştı. Binaenaleyh kendisine bir dakika evvel bir âlim-i sur ve sürur gibi manzur olan o cemiyet gâhı tenezzühü gözleri bir huzur eden bir kargaşalıktan ibaret görmeye ve bahçeden doğru gelen mızıka sadalarını kulakları tırmalayan bir ahengi cehennemi gibi duymaya başladı. Fakat ne yapsın? Arabanın arkasından gitmek bir tenezzül, orada durmak harici estahammül, bütün savuşup gitmek varsa da o da teessüre hamdolunacağı için kendince bir nevi zül. Bir çare Mihruz Bey zihninde hiçbir şeye karar veremediği için olduğu yerde durur düşünürdü. Fransızca hocasıyla beraber okuduğu bazı romanlarda kendisinin düçar olduğu mevkii müşküle benzer bazı vukuat geçmişti. Bir aralık hatırına onlar geldi. Onları düşündükçe yavaş yavaş kanındaki hiddet soğumaya başladı. Çünkü böyle ahvade kadınlara karşı endiferans göstermekten başka müessir ve müfit bir tedbir olamayacağı kaide-i tecrübiyesini o romanların kendisine bahşettiği fevait cümlesinden olmak üzere tahattür ederek olduğu gibi orada kalmaya ve Lando tekrar gelip geçtiği vakit kendisi de vazifesizce başka bir tarafa bakmaya karar verdi. Bu defa Lando'yu müsterihane bekledi. Lando 4. defa olmak üzere gene öbür taraftan zuhur etti. Fakat bu defa doğruca bahçenin kapısı hizasına geldi durdu. Hanımların emir ve işaretleri üzerine arabacı derhal aşağıya atladı. Arabanın kapısını açtı. Zihninde tamamıyla vazifesiz görünmeye karar veren Mihruz Bey'in gözleri evvelkinden daha ziyade açılmış, ileriden bu hale nazar ediyordu. Arabanın kapısı açılır açılmaz birbirini müteakip iki hanım indiler. Bunlardan birincisi o bildiğimiz sarışın hanım, diğeri de refakatindeki hanımdı. Hanımlar arabadan indikten sonra arabacı aldığı bir emir üzerine Lando'yu öbür tarafa doğru yürüttü. Sarışın hanım, kendisi gibi dil şikarlık, ustalık ihraz etmiş nazeninlerin mahsusat, iş ve füruşhanesinden olmak üzere, yanındaki hanıma bir şey söylemişti, ona gülüyor gibi gülümseyerek Mihruz Bey'e imale-i nigahı müteakip ağır ağır yürüdü. Refikasıyla birlikte bahçeye dahil oldu. Bunlar landolarını bahçenin hizasında durdurur durdurmaz, Mihruz Bey kendi kendine keşfinin randevusu anlaşıldı, hayşıllık ay. Söne küm grize, ya birikinin o ağızları neydi, lakin bu kim? Belli ki bir kokot. Böyle bir bayağı kokotla keşfi gibi bir bayağı kur ürün muamelelerini görmek de hoştur ya. Ben de bahçeye girer, bir tarafta bunları seyrederim. Ne ehemmiyeti var ki? Ah o zevzeğin için yüz verdim de arabama çağırdım, yanıma oturttum. Lakin şunun kim olduğunu öğrenmeliyim. Ne parans et rompöz derler. Ne kadar doğru bir söz yollu, bir takım sözler söyleyerek bahçeye girmeye zaten karar vermişken, sarışın hanımın o suretle bakışından gene kendisi için hükümlü ve ümit baş bir mana çıkardığı cihetle, kadıncağız hakkındaki sözlerini muvakkatten geri alarak hemen arabasından fırladı, bahçeye girdi, önü sıra lakırdı ederek gayet betaatle yürümekte olan iki hanımı takibe başladı. 8. Sarışın hanım kısadan uzunca, uzundan kısaca, tamam orta boylu, narin yapılı, yürürken defaten durur, dururken birden bir hareket eder, döner döner arkasına bakar. Hani şu, ahuzu tü amut behengâmı deviden, remgerdenü üstadenü vapesni geriden, kavli meşhurunda tarif olunan edayı, dil filibe malik bir nazenindi. Saçları şimdiki boyaların verdiği kızıl renkte değil, gayet açık tabi sarı, gözleri ise nakkaşı tabiatın bir sehvi savap nümayit latife olmak üzere mavi değil de tahrirli koyu sarı, kaşları kumral, siması vücudunun narinliğine nispeten dolgunca, burnu ise çehrenin dolgunluğuna nispeten incecik, çekme, tabir olunan biçimde ağzı şairlerin tasavvur ettikleri noktayı mevhume derecesinden 5-10 bin defa büyük fakat gene alelade küçüktü. Şu efsaf ile epeyce güzel denilen sarışın hanımın en büyük, en müessir güzelliği bakışıyla dudaklarındaydı. O bakışta bilmem ne hiddet vardı ki, dikilip durduğu vakit taluk ettiği gözlerden bir barikayı seyyali gibi nüfuz ederek ta cangaha vasıl olur ve sözü tabu harikuladesi karşısında yürekleri tir tir titretirdi. O dudaklarda bilmem ne kuvvet vardı ki, nazikane tekellüm veya zarifane tebessümle hareket etmeye başladığı zaman, enzarı hasrete türlü türlü manalar arezler ve bu manalar hafsala zuz-ı aram ve tahammül olurdu. Nazenin ne kadar da güzel giyinmişti. O zamanın modasına pek de muvafık olmayarak biraz darca kesilmiş süt mavisi rengindeki atlas feracesi endamındaki tenasübü gizlemekten aciz olduğu halde, araba içinde saatlerce üzerine oturulmaktan dolayı birçok kırımlar, bükümler peyda etmiş olması cihetiyle güneşe karşı gelince, bir musaviri mahir için örnek ittihasına layık surette gayet latif, gayet dilpezir ışıklar, gölgeler içinde nazarüba bir manzarayı temebüt nüma arz etmekteydi. En ince nevinden yaşmağı toz pembemsi rengindeki yanakları üzerinde yeni açmış bir güle piraye bahş olan buharı latif hükmünü verir ve yaşmağın iki yanından haylazcasına dışarıya sarkmış olan ve edna tariki nesimle hemen oynamaya başlayan sırma tellerse beyaz bir bulut parçasını initaf eden eşyayı afitabı andırırdı. Başındaki hotuz da havai maviydi. Teşbihatımızın iptizale düşmeyeceğinden emin olsak bunu da o sıra saçlarla beraber güneşli bir gökyüzüne benzetirdik. Eflutuğunun açığı eldivenler içinde mahfuz ellerin ve tahminen 34 numaralı iskarpin içinde ipek çorapla mestur ayakların derece-i tenasüf ve nezaketleri bilinemezse de, nazar-ı iştiyakta bunlar da pek sevimli, pek nazikti. Sarışın hanımın şemsiyesine gelince, öyle dantelli, saçaklı nevinden parlak renkli değildi, tabiatındaki hani ya şu Bihruz Bey iptidai nazarda kelgü ekselan sözüyle kendisine sitayişhan eden, zarafetin en büyük nişanı olmak üzere sade güzel ve yalnız sapına feracesinin renginde bir kordele merbut siyah ağır atlastandı. Erbab-ı mütela isterlerse bu şemsiyeyi de o güneşli gökyüzünün bir tarafında bir kara buluta benzetebilirler. Şu kadar ki o zaman teşbihin arz edeceği hayal makus zuhur eder. Çünkü bulut göğün içinde olmak lazım gelirken gökyüzü bulutun içine girmiş olur. Sarışın hanımın yaşından bahsetmedik çünkü bilmiyoruz. Dişlerini vasfetmedik çünkü göremedik. Fakat tahminimizce Nazenin olsa olsa 20 yaşını henüz bitirmiş olmalı. Dişler de elbet iki dizi incidir. Buna refakat eden hanıma gelince, bu ötekinden boylu, ötekinden enli, ötekinden yaşlı hem de çok yaşlı. Mavi gözlü, esmer yüzlü, fakat canlı canlı yürüyüşüne nazaran pek dinç, lakırdığı çok etmesine, latifeyi çok sevmesine, mutassıl gülmesine nazaran pek neşeli, yanlarından gelen geçenlere hemen bir şey söyleyecek gibi dikkatli dikkatli bakmasına nazaran serbest çalışmış, sanki kalpakçılar başındaki dükkanlardan çok alışveriş etmiş olmasını hatıra getirir bir hanımdı. Siyaha mail koyu yeşil canfesten feracesine öz yoksa da, bunun arka eteğini daima sağ eliyle tutup kaldırmasında pek de zarafet yoktu. Karamanda oladan, botinleri eski değilse de yürürken feracinin etekleri ziyade kalktığından o botinlerin üst tarafından beyaz tire çorapların görünüşü pek güzel gelmiyordu. Sol elindeki beyaz şemsi ipekli gibi parlıyorsa da hüküm yerlerinin bir parçacık sararmış olması o kadar hoş görünmüyordu. Kalınca yaşmağı o yaşta bir hanım için pek münasipse de bu yaşmağın ara sıra çenesinden aşağıya doğru düşmesi hiç de sevilir şey değildi. Mamafi bu iki hanımın yek diğerine refakati ifrat ve tefret yüzünü tadil ederek bir güzel manzara husule getiriyordu. Sarışın hanım mesela bir sarı gül, diğeri ise o güle bend olmuş bir mazı dalıydı. Yahut sarışın hanım çiçek açmış bir nazik fidan, yanındaki ise o fidanın gayri muntazam bir gölgesiydi. Veyahut sarışın hanım parlak bir güneş, öbürü ise o güneşin yanından ayrılmaz, o güneşi daha şaşadar göstermekle beraber kendisi de hoş görünür bir kara buluttu. 9. İki hanım ağır ağır gittiler. Mahut, Lakın yanında durdular. Oraya 5-6 kadar çiçek, birkaç da arı toplanmış havuzu temaşa ediyordu. Bihruz Bey de berikilerin arkaları sıra gitti. 4-5 adım kadar uzakta, Lakın kenarında bastonuna dayandı durdu. Havuz bu makule rakit sularca alameti kıdem ve herm olan ve bazı vakit berraklıktan daha ziyade hoşa giden yeşil rengi henüz kasbedememişse epeyce bulanmış, sararmış olduğundan safhası kenar ve civarındaki eşcar ve nebatatla temaşasına gelenlerin şekil ve heyet ve endam ve suretlerine aynalık edebiliyordu. İçerisindeki kırmızı, beyaz, siyah renkte balıklar güneşten hisseyi hayatlarını almak için sağ suyun yüzüne kadar çıkmış ve alemi alp içinde sakinane ve mestane temaşayı devrana dalmıştı. Havuzun initafı ziyayı afitapla parıl parıl parlayan satı, içindeki bu balıklarla beraber bed renkte çiçekli bir kumaşı harir gibi görünürdü. Sarışın hanımla refakatindeki hanım, Lakın, kenarına gidip de yüzünde kendi akislerini müşahede edince, sarışın hanımın sözü iptidarıyla aralarında şöyle bir muhavere cereyan etmeye başladı. Bak bak Çengi hanım yer aynası, görüyor musun kendini? Yer aynası mı? O da nedir? Yer elması bilirim ama yer aynası çeşitmedimdi. Yaşmağını biraz sıyırır da bakarsan yer aynasının içinde iki tane yer elması da görürsün. Nesine bakayım, bulanık bir su. O kırmızı şeyler de zahir Amasya elması olacak. Ay Amasya'da elmas çıkar mıymış? Ben de bunu işitmedimdi. Elma ayol elma. Elmas değil. Elmasın pırlantanın İngiltere'de çıktığını bilmeyecek ne var? Sen de eğlence bulamadığında besbelli benimle eğleniyorsun. Hanımların bu muhaveresini kemali dikkat ve ehemmiyet işitmek için olduğu yerde alafranga bir tabirle serapa kuş kesilen Behruz Bey yer aynası teşbihi ve hususiyle yer aynası içinde yer elması görüneceği termihi münasebetleriyle kendi kendisine kel espri kel fines diyerek sarışın hanımın zarafetine hayran olup dururken en sonra İngiltere lafzın işittiği gibi bunu mücerret kendisine ait olmak üzere fırlatılmış pırlanta kadar kıymetli bir ufak taş olmak üzere telakki etmek istedi. Bunda da esasen hakkı vardı. Çünkü o mecmada kendisinden başka İngiltere'den henüz gelmiş bir mösyö gibi alafranga giyinmiş kimse yoktu. Böyle bir iltifat-ı cihan kıymetine nailiyetten dolayı kendisini en birinci bahtiyarlardan addetmeye kalkışan Behruz Bey bu taşın, yani bu hediyeyi zarafetin altında kalmayacak surette bir güzel mukabele hazırlamaya başladı. Bu sırada orada bulunan seyirciler de çekiliyorlardı. Beyefendi bu musaade-i hüsnü tesadüften istifade ile derhal hanımlara tekarrüp etti. Ceketinin bir iliğine sokulmuş olan beyaz jeranujumu yani kaba Türkçesi sardalya çiçeğini yerinden çıkardı ve kıymeti İngiltere'yi, Fransa'yı ve belki bütün Avrupa'yı satın alabilecek olan pırlantanıza böyle bir fana çiçekle mukabele etmek caiz değilse de kabulüne tenezzül buyurmanızı ricaya cesaret etmekle kendimi bahtiyar sayarım. Öyle bir iltifatınız admiratörünüzü ne derecelere kadar öro ettiğini tarif edemem diyerek çiçeği sarışın hanıma doğru uzattı. Sarışın hanım bu lakırdı hiç üzerine almayarak güya kendi temaşasıyla meşgul oluyordu. Nihayet refakatindeki hanımın ihtar ve icbariyle Behruz Bey'e doğru döndü. Teşekkür ederim dedi, çiçeği aldı. Bir toplu iğneyle göğsünün bir tarafını iliştirdi. Mütakiben yanındaki hanıma acaba köşke girmeye izin var mıdır diyecek oldu. Öteden Behruz Bey hemen söze karışarak bahçenin her tarafını gezmeye herkesin duruası vardır. Zaten böyle rüstik yerlere sizin gibi huriler, periler yakışır dedi. Bunun üzerine sarışın hanım gülerek refikasına doğru eğildi, gizlice bir şey söyledi. Söyledi, "A bu benim adımı nereden öğrenmiş?" sözünden ibaretti. Behruz Bey derece derece sarışın hanıma takarrüp etmek, onunla bilişmek, tanışmak, konuşmak istiyor. Halbuki birinci tesadüfte o kadar yakından kendisini Behruz Bey'e göstermek, artık bari ismiyle yad edelim, Periveş hanımın hesabına uymuyordu. Binaenaleyh iki hanım köşkü gezmekten sarf-ı nazarla aşağı doğru yürüdüler. 5-10 adım sonra kalabalığın içine girdiler. Behruz Bey de gölge gibi bunları takibe başladı. Behruz Bey hem ağır ağır yürüyor hem de Periveş Hanım'ın evsaf-ı cemal ve muhasini halini birer birer yad-ı tezkarla böyle yüzü melek, huyu melek, esprisi fevkalade, edukasyonu mükemmel ve bu haysiyetlere gayet noble bir familyeye mensubiyeti şüphesiz olan bir hanımefendinin keşfi gibi bir bayağı, bir mal elove adama iltifata tenezzül etmesi mümkün olamayacağını düşünür ve biraz evvel bu hanım hakkındaki suhizanından dolayı hasıl olan teserruatını şu aşağıki mülahazatıyla tadile çalışırdı. Bu nasıl boti? Uzaktan güneş gibi görünüyor, gözleri kamaştırıyordu. Yakından ay gibi parlıyor da insanın baktıkça bakacağı geliyor. Ne kadar poetik bir boti. Ya o konversasyonun güzelliği? Miroir terrestre, au gloss parterre, très belle comparaison pour un petit lac, c'est très joli. İngiltere pırlantası da güzel. Benim için un peu trop flattant, mais ça ne fait rien. Çiçeği pek güç aksepte etti. Tabii öyle bir jeune person için ça va bien, sana que de la pudeur, c'est de la candeur. Acaba adı nedir? Ah, aceleyle soramadım. Emosyon bırakmıyordu ki. Ben de güzel mukabele ettim ya. Orozman üzerimde o çiçek bulundu. Gerçekten pek poetik bir rencontre oldu. Victoire, öyle bir lakın kenarında Lamartine. Ah Lamartine, gelip de bu hali görmeliydin. 5 dakika içinde en parlaklarından 500 ver yazmak için de şairane bir tabloydu. Çengi Hanım, quel drôle de nom. Çengi, Mahut dansözler. Lakin bu lafzı isim olarak hiç işitmedim de. Orijinal. Şu tuvalete bak, şu yürüyüşe bak. Gerçekten bir kalipso. Sanki kalipsoyu adasından almışlar, yaşmaklamışlar, feracelemişler de şu bahçenin içine salıvermişler. İşte Bühruz Bey bu yolda düşünür, düşündüğü kadar da mesut ve müftehir olurdu. Çünkü önü sıra Kemal'i Ganco Delail ile yürümekte ve hüsnü cemaline, zarafet ve kıyafetine yalnız erkekleri değil, kendi derecesinde süslü hanımları bile hayran etmekte olan Periveş Hanım'a beğenilmek bahtiyarlığı o kadar şık beyler içinde yalnız kendisine nasip olmuştu. Fil hakika Nazen'in her adımda 5-10 kişiyi kendisine yol açtırmak için yollarında tevkif ettiği halde, bunların hiçbirisini imali-i nigaha bile tenezzül etmeyerek ve yalnız güzellikte, parlaklıkta kendisine rakip addedebildiği taze çiçekleri meşmuli kamterini nazar-ı iltifat eğleyerek ilerlerdi. Bühruz Bey muvaffakiyetinden emindi. Yalnız bir hatıracık ara sıra kendisini bir huzur ediyordu ki o da Keşfi Bey bahçedeyse elbette görüleceğinden, sarışın hanımın ona karşı ne muamelede bulunacağı endişesiydi. Çalgı mevkine kadar Keşfi Bey görünmedi. Bühruz Bey'in de semai mesudiyeti ufkundaki o muzlim sehab-ı hatıra yavaş yavaş dağılmaya başladı. Biraz daha ilerlediler. Burası kalabalıktan azadeydi. Bühruz Bey adımlarını sıklaştırdı, hanımlara yetişti. Bu süratten maksadı, sarışın hanımı bir daha nerede ve ne vakit görmek mümkün olacağını sormaktı.
Ayrım sonu.